güzel. Hatırlarsınız iki hafta önce açıklama, vahiy kitabının 4. bölümünü okuduk. Ve İsa 1. bölümde söz verdi Yuhanna'ya göründüğü zaman, bundan sonra olması gereken şeyleri açıklayacağım. Geleceğini bildireceğim sana. Herkes geleceğini merak ediyor. Onun için horoskoplar, falcılık, bütün bu şeyler, hani geleceğini öğrenmek istiyoruz. Ama Allah bizi bildiriyor. Önemli olan değil senin başına ne gelecek, individual mı? Önemli olan bütün kilisenin başına ne gelecek? Bütün Allah'ın evlatlarına, Allah'ın halkına başına ne gelecek? Ve o yüzden İsa bu kitabı verdi Yuhanna'ya, bu görüm verdi Yuhanna'ya, geleceği bilelim. Ve bölüm 2 ve 3'te İsa kiliselerin, değil mi, hatırlıyorsunuz Asya sancağındaki 7 kilisenin durumunu gözden geçirdi. Efes'ten Laodike'ye kadar 7 kilisenin durumunu anlattı. Bir değerlendirme yaptı. Ve şimdi 4. bölüme geçince artık hazırız. Allah bize açıklasın. Ne olacak? Golyamskrip, büyük sıkıntı, Grabvane, kilisenin alınması, Antikrist. Bu temaları bekliyoruz. Böyle konuları bekliyoruz. Ama ondan önce daha önemli konulara geçiyor. Yuhanna bize göğe açıyor. Gökte bir taht görüyor. Hani Allah'ın taht odası, Allah'ın krallık odasını görüyor. Orada hükmeden biri var. Ve onu görüyor Yuhanna. Açık açık Allah'ın etrafındaki durumu görüyor. Hatırlıyorsunuz yani ne gördük 4. bölümde? Allah'ın taht odası. Allah oradan bütün evreni, bütün kosmosu yönetiyor. Onun renklerini gördük. Bir gökkuşağı gördük. Hani sonsuz bir antlaşma yapıyor. 4 tane mağluk, 4 tane yaratık var tahtının etrafında. Onlar gece gündüz kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır diye bağırıyorlar. Allah'ın kutsallığını gördük. Onun etrafında gene 24 tane ihtiyar gösteriyor. İhtiyar. Bunlar sanki insanları temsil ediyor. Allah'ın halkını temsil ediyor. 2 kere 12, 24 yapıyor. Eski antlaşmada İsrail halkının 12 cinsi vardı. Ve yeni antlaşmada İsa Mesih'in 12 apostolu kilisenin temeli oluyor, oluşturuyor. Onların da kafalarında da taçları var. Ama bu taçları atıyorlar tahta oturan önüne. Ve ona bütün şan ve şeref ve yücelik veriyorlar. Allah'a durmadan övgü getiriliyor. 4. bölüm bu. Ve bu 5. bölüm aslında bir bütün oluşturuyor. Aslında birdir. Ayrı bir şey değil. Tek bir senadır. Tek bir sahnedir. Ve bunlara bakarsanız biraz fark var. 4. bölüm, geçenlerde gördüğümüz parça, orada durgun bir durum var. Bir saat gibi hep dönüyor, hep dönüyor, hep çeviriyor. Yani hep aynı durum. Durmadan diyor, hamd sunuyorlar. Action yok. Değişme yok. 5. bölüm gene çok hareketlidir. Bir film gibi. Hani bir action filmi gibi. 4. bölümü o sanki eski antlaşmayı gösteriyor. Sonsuzluktan sonsuzluğa kadar aynı durum gösteriyor. Allah hep öyleydi ve hep öyle kalacak. 5. bölüm gene yeni antlaşmayı gösteriyor. Yeni antlaşmada büyük bir hareket var. Büyük bir değişiklik yaratıldı. 4. bölüm yaratılışla ilgilidir. Allah'a övüyorlar, yarattı bizi. 5. bölümlere kurtuluşla ilgilidir. 4. bölüm yaratılış, 5. bölüm gene kurtuluşla ilgilidir. Ve bugün ona bakmak istiyoruz, 5. bölüm. Evet, 5. bölüme geçtik mi konu oluyor kurtuluş. Kurtuluş. İkisi de Allah'ın büyük işleri, yarattı insanları ve ikinci büyük yeni antlaşmada ne görüyoruz? Kurtardı insanları. Yaratılış ve kurtuluş. Bu neye benziyor? Eski küçük bir broşür var, Ayhan'ın Gemisi. Eskiden biliyor, biz bunu eskiden çok dağıttık insanlara İncil'i anlatmak için, yeni antlaşmayı anlatmak için. Ayhan'ın Gemisi. O da 9-10 yaşında bir kızan gösteriyor, bir Ayhan adında. O gene kendi ellerin böyle bir gemi yapıyor, model gemisi. Değil mi? Kızanlar seviyor böyle el işleri yapmaya. Ve onu yaptıktan sonra çok büyük bir havayla gururla getiriyor en yakın ırmağa. Onu denemek için, değil mi? Koyuyor onu suya ve seviniyor bununla. Ama birdenbire akıntı onu alıp götürüyor. Yok etti. Ağlamayı beğenmiyor. Üzülüyor çok fazla. Sonra başka birisi ırmağın aşağı tarafında onu buluyor. Seviniyor. Ve onu bir dükkana getiriyor. Çünkü kasabada bir dükkana getiriyor. Ve satıyor bunu. Dükkan sahibi onu satın alıyor. Bayağı bir parayla, çünkü çok güzel bir model gemisidir. Ayancımız ne yapıyor? Üzüntü içinde bir gün böyle kasabaya gezerken bir bakıyor. Hani bir dükkanın vitrin arasında, cam mekanında görüyor. Aa, benim gemim bu. Nasıl buraya geldi? Cansız, yani böyle heyecanla dolu, atıyor kendini dükkanın içine ve bağırmaya başlıyor. Bu benim gemim. Çaldım bunu. Hayır diyor. Dükkan sahibi diyor. Hayır, ben onu çalmadım. Ben onun için para ödedim. Bu benimdir. Kimi haklı şimdi? Ayhan onu yaptı. Onundur. Ama dükkan sahibi para ödedi. Onundur. Kim şimdi haklı? Ayhan eve gidiyor. Ne yapsam ne yapsam. Ve başlıyor para biriktirmeye. Her hafta usul usul para biriktiriyor. 2-3 ay sonra biriktirmiş artık bütün bu fiyatı. Gidiyor dükkana ve o gemiyi satın alıyor. Parayı basıp de alıyor bu gemiyi ikinci defa onunla oluyor. Ve eve giderken anlıyor. Ben bu gemiye diyor 2 defa sahip oldum. Bir kere onu yaratmakla ve ikinci defa onu satın almakla. Tabii ki anlıyoruz. Bu Allah'ın İslam Mesih'in müjdesini anlatıyor. Biz yaratılış olarak Allah'ınız. Ama bu gemi gibi kaybolduk. Uzaklara gittik. Bu kaybolan o gibi domuzların yanına kadar vardık. Ondan sonra dönünce, tövbe edince Allah bizi satın aldı ikinci defa. Ve bunu bu vahyin 4. bölümde ve 5. bölümde çok güzel görüyoruz. Bu olay yaratılış ve kurtuluş. Satın almak. Evet. Ve şimdi okumaya başlıyoruz. 5. bölüm 1. ayetten aşağı. Şimdi Yuhanna 4. bölüm geri bıraktı. Övünme, tapınma. Ve şimdi sene değişiyor. Sahne çok değişti. Ve kral iskemlesinin üstünde oturanın sağ elinde bir ferman kağıdı gördüm. O içeriden ve arkadan yazılıydı. Ve 7 mühürlenmiş idi. Ve kuvvetli bir melek gördüm. O yüksek sesle şunu ilan etti. Kim layıktır ferman kağıdını açsın ve onun mühürlerini çözsün. Ve ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yerin altında hiç kimse ferman kağıdını açıp içine bakamazdı. Ben de çok ağlamaya başladım. Madem kimse layık bulunmadı, ferman kağıdını açıp okusun ya da içine baksın. Tane tane bakalım burada ne oluyor? Seneyi anladık mı? 1. bölümde bu tahta oturan, Allah'ı gösteren kişi, diyelim, varlık, onun eli var. Ve sağ elinde, güçlü, kudretli, şerefli elinde bir ferman kağıdı var. Bir ferman kağıdı diyor. Biliyorsunuz bu ferman kağıdı nasıl? Eskiden değil mi, deriden kağıtlar yapılıyordu ya da papiros denilen, yani kağıttan önce. Ve bunları hani böyle bizim gibi kitap yapmadılar. Hani dürümlerdiler. Döner gibi dürümlerdiler. Ve birleştiği yerde hani mühür koyardılar mumdan. Ve öyle gönderilirdi. Tamam mı? Kimse bu hani sadece sahibisi bunu açabilir. Bu mühürü kırabilir. Çünkü ona yazıldı bu mektup. Ama bu bir ferman kağıdı. Dışarı bir mektup. Bu sanki ferman kağıdı ne gösteriyor? Allah'ın isteğini. Allah'ın yani iradesini. Padişahlar kendi isteklerini öyle yerine getiriyorlardı. Tamam mı? O zaman telefon, kompüter, televizyon falan yoktu. Nasıl yapardılar? Buyruklarını ferman kağıtlarına yazdırıp onu helal diye kişilerle gönderirdiler her köye, her kasabaya. Ve o da bu helal bunu alıyor, çarşı meydanlarında bunu açıyor. Ve içinde ne varsa bu buyrukları duyduk duymadık demeyin deyip, değil mi, halka buyuruyor. Ve böylelikle kralın buyruğu halka ulaşırdı. Haber olurdular. Evet, bu okuduktan sonra ne lazım olsun? Halk lazım buna itaat etsin. Bunu yerine getirsin, değil mi? Evet. Bu demek, bu çok önemli. Ya bu helala, bu kişilere yolda bir şey olursa, ya da adam gecikirse, oyalanırsa, ne oluyor? Padişahın isteği yerine getirilemez. Evet, bugün ona benzer bir şey var. Bugün vasiyetname. Demek bir kişi vasiyet yapıyor. Yaşlanıyor, ölümü yaklaşıyor, hissediyor artık öleceğim. Bir vasiyet, değil mi? Yazıyor. Bir kişi son isteğini yazdırıyor. Ama sonra bu son isteği publisno değil, bu saklı. Ancak ölümünden sonra o mektup açılıyor ve herkesi okunuyor. Avukat geliyor ve bu mühürü kırıyor. O da sonra herkese bildiriyor. Ölen kişinin son isteği budur. Bir kişinin son isteği kutsaldır. Herkes mecburdur onu yerine getirmeye. Öylece ölenin isteği yerine getiriliyor. Allah'ın elinde bir tomar, bir ferman var. Bu ferman dedik Allah'ın isteğidir. Bütün dünya için. Ve biz buna diyebiliriz kader. Kader düşüncesi budur. Allah yani yazdı ya, diyoruz ya. Bu kader. Dünya ne olacak? Bu onun sağ elinde. Ama helal kim olacak? Kim alacak bu kağıdı? Kim alacak bu fermanı? Ve kim onu açacak? Kimin hakkı var bunu açsın? Ve yazıyor. Bu tomar, hani bu ferman içeriden ve dışarıdan yazılı. İçeriden ve dışarıdan yazılı. Kağıt o zaman daha kıymetliydi, daha pahalıydı. Ve böyle yapardılar. Hani asıl tekst içeride yazılıyor ve kısa bir özet onu dışarıda hani bırakırdılar. İçeride büyük bu kadar uzun yazıyor, dışarıda sadece bir iki satır yazıyor. Bunu okuyabilirsin, bu bununla ilgilidir. Demek az bir şey dışarıdan anlaşılıyor ama tam olarak açılmadı. Az bir şey biz biliyoruz geleceği ne olacak ama 100% biz onu daha bilmiyoruz. 100% daha bilmiyoruz tamamı. Hatta yazıyor ki 7 mühür var. 7 mühürle bağlıdır, kapalıdır, gizlidir. Sanki açıklama kitabını dakikada anlayamayacağız. Ama aynı zamanda bu mühürler gösteriyor yetki meselesi. Lisa'da bir tane mühür olsun, 7 tane. Ancak en yetkili, en güçlü kişinin hakkı var, onları kırsın ve açsın. Bir tane kırmak için avukat yeterli ama 7 tane kim açabilir, kim kırabilir, hükümet mi, minister mi, bakan mı, belki en büyük vezir mi? Ancak böyle. Ve onun için bir melek orada etrafta soruyor, ilan ediyor, kim layıktır? Var mı öyle bir kişi? Kim bu 7 tane mühür açabilsin? 4. bölüm tamamen gökte geçiyor. 4. bölümde dışarıdan hiçbir şey yok. Sadece Allah diyor gösteriyor. Etrafta 4 mağluk, 4 varlık, 24 ihtiyar ve melekler. Başka hiçbir şey yok. Ama 5. bölüm bu fermanla Allah dünya ile bağlantı kuruyor. Temasa geçiyor. Tema değil sadece gökte ne oluyor, ne oluyor, gidiyor. Önemli olan şimdi Allah insanlarla nasıl anlaşıyor. Ve onun için bu ferman kağıdı var. Evet. Peki kim açacak bu şimdi bu ferman kağıdı? Bu 4 mahluklardan birisi mi? O 4 ihtiyarlardan mı birisi? Bir hangi melek mi? Ve o da yazıyor. Okuduk. Kimse bulunamadı. Kimse bulunmadı. Yuhanna ağlıyor. Neden ağlıyor? Ne önemi varsa ki? Ne var? Büyük bir şey. Hadi tamam okunmayacak. Nedir? Niçin ağlıyor Yuhanna? Yuhanna hüngür hüngür ağlıyor ki bu ferman kağıdı açılmıyor. Bu ferman içinde Allah ne yazdı acaba da Yuhanna ağlıyor? Bu aynı zaman kurtuluş planını içeriyor. İnsanlık sonsuzluk içinde ne olacak acaba insanlığa? Kilisenin sonu ne olacak? Yuhanna bunu merak ediyor. Bunu öğrenmek istiyor. Ve kimse layık değil bunu açmaya. O ferman kağıdı açılmazsa acaba ne olacak? Hep öyle dursun. Ne olacak? Madem Yuhanna bunu anladı ve ağladı. Demek ki Allah buyuruyor bir şey ama onun isteği yerine getirilmeyecek. Ferman kağıdının açılmaması bunu gösteriyor. Onun isteği, o zaman kendi kendimizi soruyoruz. Nasıl bir şey bu? Allah'ın isteği otomatik olmuyor mu? O kadar güçlü değil mi? Her şeyi kontrol etsin. Allah buyurdu mu her şey olmuyor mu otomatik? Hayır. Hayır, onun için dua ediyoruz. Ey gökteki babamız, adın kutsal bilinsin. Bu otomatik olmuyor mu? Hayır, otomatik olmuyor. İnsan lazım uğraşsın, karar versin. Senin krallığın gelsin. Bu otomatik olmuyor mu? Hayır, insanlar bu krallığı kabul edecek de öyle geliyor. Senin istediğin olsun diye dua ediyoruz. Allah'ın istediği olmuyor mu? Var mı bir şey Allah'ın isteği olmadan olsun? Türkiye'de Müslüman düşüncesine göre her dükkanda yazıyor Allah'ın dediği olur. Her dükkanda yazıyor. Ne demek bu Allah'ın dediği olur? Yani buradaki logika, buradaki düşünce nedir? Yani buradaki anlam, mantık ne olursa Allah'ın dediğiymiş. Ne olursa Allah'ın dediğiymiş. Yolda düştün, bacağını kırdın, Allah'ın dediği buydu. İşte sen Birisini öldürdün, Allah'ın dediği buydu. O yazdı, ben bu kişiyi öldüreyim. Hatırlıyorum birkaç sene önce Mekke'de, yani iki senede bir oluyor, büyük istiham, büyük kalabalık oluyor. Ve kişiyle bu kalabalık içinde birbirlerini eziyorlar. Ve 3-4 sene önce mi neydi? Orada yakın 1500 kişi öldü. Şeytanı taşlamaya giderken birbirlerini geliştiler ve panika içinde birbirlerini ezdiler, yok ettiler. 1500 kişi. Tabii Suudi Arabistan için büyük bir gaf, büyük bir ayıp bir şey. Demek onlar kontrol edemiyorlar, kişilerin güvenliğini koruyamıyorlar. O zaman Suudi Arabistan'ın hükümetinden bir söz üstü çıkmış, demiş ki bu ölen kişiler 1500 kişi Allah yazdı ölsünler. Onlar Mekke'ye gelmeseydiler kendi memleketlerinde aynı datada, aynı sekundada ölecektiler. Anlayış bu. Allah'ın dediği olur. Ama biz dua ediyoruz. Allah'ın dediği olsun diye. Ne demek bu? Demek kutsal kitabın Allah'ı Kur'an'ın Allah'ına hiç benzemiyor. Bu da başka bir şey var. Bütün güç var bizim Allah'ımızda. Ama kutsal kitabın Allah'ı insanı bir robot gibi yaratmadı. Bir kukla gibi yaratmadı. İnsan serbesttir. Serbesttir Allah'ın dediğini yapsın. Serbesttir Allah'ın dediğini yapmasın. Onun için bu ferman kağıdına dönüyoruz. Çok önemlidir. Bu ferman kağıdı açılmazsa insanlar fırsatı yok. Allah'ın dediğini yapsınlar. Evet. Mesele şu. Allah bir şey buyurduktan sonra, Allah'ın sözü geldikten sonra sorumluluk bizde. Biz bunu işitiyoruz ve onu yerine getirmek bizim görevimizdir. Tamam mı? Anlayış budur. Kutsal kitap bu. Evet. Yuhanna ağlıyor. Kimse layık değil. Kitap burada bitiyor. Eğer devamı olmasa, hani bu problem çözülmezse, bu da vahiy kitabı bitiyor. Çünkü gelecek bizi bildirilmiyor. Gelecek için yani yetkili bir kişi yok bunu yerine getirsin. Ama devam ediyoruz ayet 5. Ama ihtiyarlardan biri bana dedi, ağlama artık. Bak Yahuda cinsinden gelen aslan, Davud'un kökü olan o yendi. Öyle ki ferman kağıdını açsın ve onun 7 mühürünü çözsün. Kimdir bu layık olan kişi? Bir aslan. Bir aslan. Sonra bakacağız. Ben de baktım ve işte kral iskemlesinin ve 4 mağlunun ortasında bir kuzu dururdu. Ah, ne oldu? Sanki kesilmiş gibiydi. Onun 7 boynuzu hem de 7 gözü vardı. Bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allah'ın 7 ruhudur. Kuzu gelip kral iskemlesinin üstünde oturanın sağ elinden o ferman kağıdı aldı. Yuhanna artık bir karşılık alıyor, bir cevap alıyor. Evet, var biri layık olan, var biri yani güçlü olan, kimin hakkı var bu mühürleri kırsın, tomarı açsın, fermanı okusun. Evet, ne diyor? Bir aslan. Ve tam olarak nasıl anlatıyor bunu? Yahuda cinsinden gelen aslan. Yahuda kimdi? Yakup'un oğullarından biri. Yakup'un 12 oğlu vardı biliyorsunuz. Ve dördüncüsünün adı Yahuda'ydı. Yahuda cinsinden gelen aslan. Bir de diyor Davud'un kökü olan. Bu sözleri böyle okumakla anlamayacağız. Onun için eski antlaşmayı bilmek lazım. Biz orada biraz karanlıktayız. Kayboluyoruz orada o taraflarda. Hani Matar'ın sol tarafında var ya bu kitaplar. Onlar bize çok zor geliyor. Ama işte bunları bilmedik mi vahiy kitabını anlayamayacağız. Kim bu Yahuda'dan gelen aslan? Kim Davud'un kökü? Bunu araştıralım. Yaratılış 49. bölümde. Artık Yakup, İbrahim'in torunu Yakup yaşlandı. Ölüm yatağında çağırıyor kendi 12 oğlunu. Ve ondan sonra başlıyor her bir oğul için peygamberlik yapmaya. Burada sadece dilekler değil. Bu da sadece son buyruk falan vasiyet değil. Çünkü her bir oğuldan İsrail'in bir cinsi çıkacaktı. Her bir oğuldan çıkacaktı 100.000 kişi. Ve bu hani bu cinslerin, soyların geleceğine bir peygamberlik yapıyor. Tek tek. Nasıl yaptı bunu? Allah Yakup'u kullandı. İsrail tarihini önceden anlatsın. Okuyorum. Yaratılış 49, ayet 1. Yakup oğullarını çağırarak yanıma toplanın dedi. Gelecekte size neler olacağını anlatayım. Yakupluları toplanın ey ve dinleyin. Babanız İsrail'e kulak verin. Şimdi sırayla birden 12'ye kadar sıralıyor. 1. Ruben, en büyük oğlu. Sen benim ilk oğlum, gücümsün, kudretimin ilk ürünüsün. Saygı ve güç bakımından en üstünsün, değil mi? İlk doğanın hep iki kat hakkı vardı. Ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık. Atıyor onu. Çünkü babanın yatağına girip onu kirlettin, düşünebiliyor musunuz? Hani babasının ikinci karısıyla böyle şeyler yapıyor. Döşeğime rezil ettim. Birinci oğul düştü. 2 ve 3. Şimon la Levi. 2 ve 3. Kardeştir. Demek birincisi düştü. İkinci ve üçüncü sırada olan Şimon ve Levi. Artık ilk olan hakkı birisine lazım düşsün. Ama diyor ki, kılıçları şiddet kusar. Gizli tasarlarına ortak olmam. Toplantılarına katılmam. Onlar benim karakterime uygun değil diyor. Ben onlardan işim olmasın. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırları sakatladılar. Eğlence olsun diye öküzlerin bacaklarını kesti. İşte biliyor muyuz? Lanet olsun öfkelerine. Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına. Çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta böleceğim ve İsrail'de dağıtıracağım. Ve sonra gerçekten buluyoruz. Levi cinsi, kainlik cinsi oldu. Onlara hiçbir toprak sahip olma hakkı yoktu. Ve Şimeon da Yahuda cinsinin içinde dağıldı. Demek o tarihte bunu görüyoruz. Şimdi ayet 8. Yahuda, 4. oğluna geldi. Yahuda, kardeşlerin seni övecek. Bambaşka bir ton. Düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerin önünde eğilecek. Yahuda bir aslan yavrusudur. Şimdi anladık. Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim. Bak baba nasıl konuşuyor. Bambaşka. Değil yani Ruben, Şimon ve Levi gibi. Artık yani oğlum benim diyor. Sen tam benim yüreğime göresin. Avından dönüp yere çömelir. Aslan gibi, dişi bir aslan gibi yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir? Aslan, aslan, aslan. Görüyor musunuz? Yahuda aslandır. Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda olacak. Uluslar onun sözüne dinleyecek. İşte Yahuda sadece 4. sıradaydı ama kardeşlerin arasında 1. yerde olacak. Yakup bunu söyledi ve onu her bir ayette bir aslana benzetiyor. Yahuda'dan gelen aslan budur. Görüyor musunuz? Davut Yahuda cinsinden idi. İkinci kral oldu. Asıl Allah'ın yüreğine göre bir kral oldu. Ve ondan sonra bütün İsrail'in kralları Yahuda cinsinden idi. Yahuda soyundan idi. Onun için krallık, aslan, Yahuda. Bunlar birdir. Ve şimdi İsa Yuhanna bildiriyor. Yahuda'dan çıkan aslan yendi. Ve o layıktır bu mühürleri kırmaya. Krallıklarının sembolü hep güçlü bir hayvandır. Ve en yaygın aslan ve kartal, değil mi? Bugün bakarsınız yani bayraklara, mühürlere, hani her en fazla aslan ve kartal geçiyor. Güç, kuvvet, herkesi yenmek, yetki sahibi olmak, korkudan kimse ona yaklaşamıyor. İşte aslan bu demektir. Bir aslan bağırdı mı, değil mi? Zooparkta çalışan arkadaşlarımız biliyor, bir kilometre öteden duyuyorsun. Herkese korku salıyor. Aslan. İşte bir aslan var diyor. Herkese yeniyor. Bütün düşmanları yendi. Ve onun hakkı var bu fermanı açmaya. Ve ikinci bir söz diyor. Davud'un kökü. Bu ne şimdi? Bir kök. Davud'un kökü. Nasıl bir şey? İsa'nın zamanında Davud'un soyunda gelen krallık çoktan bitmişti. İsa'dan 587 sene önce Babiller Kral Nebukadnezar geldi. Ve o krallığa bir son verdi. Ve ondan sonra Davud'un soyundan bir daha bir kral çıkmadı. 587 sene. Düşünün bakalım. Ama Yeşaya ve Yeremya peygamberlik yaptılar. O soydan bir daha bir kral, bir süper kral çıkacak. Okuyoruz. Yeşaya 11 ayet 1. İşay Davud'un babasıydı. İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meyve verecek. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Ve ayet 10. O gün İsa'nın kökü ortaya çıkacak. Halklara sancak olacak. Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak. Ve Yeremya İsa'dan 700 sene önce yaşıyor. Ve diyor ki işte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor. Bu kral bilgece egemenlik sürecek. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Bir fidan diyor. Küçücük bir fidan gibi. Ormanda geziyorsun, bir kesik ağacı görüyorsun. Belki kocaman, belki bir metrelik, bu kadar geniş bir gövdesi var. 300-400 senelik bir ağaç ama kesik. Yok oldu. Kocaman, geniş ama sadece gövdesi kaldı. Yok oldu. Ve bir bakıyorsun içinden bir çatlak oldu. Ve bu çatlağın içinden incecik bir filiz yeniden çıkıyor. Küçücük bir şey. Hani bir keçi onu yiyebilir. O kadar zayıf, incecik, zarif bir şey. Kolay kırılabilir. Ama ne oluyor? Bu küçücük filiz devam ediyor büyümeye. Ve içindeki güç yeniden kocaman bir ağaç olacak. Yeşaya ve Yeremya bu günleri gördü. Diyor ki İsrail halkı Davud'un krallığı kesilecek kocaman bir ağaç gibi. Nebukadnezar onu yaptı. Ve öyle durdu yüzlerce sene. Ondan sonra küçük bir filiz gelecek diyor. Ve bu filiz yeniden kocaman bir ağaç olacak. Bu tabii ki İsa'dır. Aslan ve filiz. Bu iki söz bile büyük bir kontrast. Ne ya? Aslan güçlü, korkunç verici bir şey. Filiz zayıf, ince bir şey. Hatta Mata 2.23'te bildiğimiz bir ayet. Ne zaman Meryem ve Yusuf dönüyorlar Mısır'dan İsrail toprağına. Gidip diyor Nasır'a denilen bir kasabaya yerleşti. Öyle ki peygamberlerin söylediği söz yerine gelsin. Hani ona Nasıralı diyecekler. Ama araştırırsanız tam böyle bir ayet yok. Nasıralı diyecekler hiçbir peygamber kitabında görmüyoruz. Ama ne oluyor? Bu filiz sözü İbranice'de netzer. Ve demek istiyor ki hani kasabanın adı bile İsa Mesih'in Nasıra kasabası bile İsa Mesih'in netzer yani filiz olmasını gösteriyor. Evet. Yuhanna'ya dönelim. Ve diyor ki o kişi bu aslan yendi. Öyle ki ferman kağıdını açsın ve onun yedi mühürünü çözsün. Ve şimdi bekliyoruz bize o aslanı anlatsın. O aslanı görsün ve bu aslanı tarif etsin. Onun saçlarını, dişlerini, bilmem ne, tırnaklarını bilmem ne. Ya da böyle bir güçlü bir imparator, bir general gibi, bir kral gibi, herkesi kontrol eden bir diktatör gibi, sözünü geçiren bir prezident gibi. Öyle bir kişi bekliyoruz. Yuhanna bunu anlatsın bize. Ama ne görüyoruz? Ne işitiyoruz? Devam ediyoruz. Kral iskemlesinin bir dört mağlunun ortasında bir kuzu duruyor. Bir kuzu. Hem de sanki kesilmiş gibiydi. Onun yedi boynuzu hem de yedi gözü vardı. Bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allah'ın yedi ruhudur. Bir kuzu. Büyük bir sürpriz. Hani aslan idi? Ne oldu? Aslan duyuyor aslan ama görüyor bir kuzu. Nasıl bir şey bu? Değil mi? Evet. Nasıl olacak? Daha büyük bir kontrast yok. Hani katal dese, ayı dese, boğa dese anlardık. Hatta koç derse bile bir parça bunu anlıyoruz. Ama kuzu diyor. Kuzu. Bu nasıl olabilir? Hayvanların arasında kuzu kadar yavaş birisi var mı? Kuzu kadar zayıf birisi var mı? Güçsüz, kuvvetsiz, yavaş bir karakteri sahip. Öyle bir kişi nasıl kral olabilir? Nasıl yenebilir düşmanlarını? Nasıl her şeyi kontrol edebilir? Yetmiyor bu, bir de diyor kesilmiş bir kuzu. Hepten ölü. Ölü bir kişi nasıl kral olacak? Ölü bir kişi nasıl bütün kosmosu, dünyayı, evreni yönetecek? Hepten şaşıyoruz. Kesilmiş kuzu. Nasıl bir şey? Yendi diyor. Kesilmiş kuzu yendi. Bu da çok derin olarak İncil'in iyi haberinin yani düşüncelerini dalıyoruz. Kuzu denilince biz hemen anlıyoruz bu kimdir. Alışıkız bu sözü değil mi? Bu İsa'dır. Yuhanna 1.36 Yahya bağırıyor. Dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah kuzusu. Hemen anlıyoruz. Çünkü Fısıf Bayramı'nda her İsrail ailesi lazımdı bir kuzu kessin. Her sene 1400 sene boyunca Musa'dan İsa'ya kadar bunu yapardılar. Apostolların İşleri 8.32 Filipus burada Etiyopya'dan gelen bir vezirle görüşüyor ve ona Yeşaya 53'ü okuyor. Yeşaya İsa'dan 730 sene önce bunu söyledi ve diyor ki bir kuzu gibi kesilmeye götürüldü, boğazlanmaya. 1. Petrus 1, 19-20. Hayır, Mesih'in kıymetli kanı ile kurtuldunuz. Onun kanı kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanı gibidir. Sahi o dünya kurulmadan önce bile belendi ama artık tarihin sonunda sizin faydanız için ortaya çıktı. Kuzunun kanı. Hemen anlıyoruz. Ve devam ediyor. Bu kuzu olarak boğazlanan, kesilen, ölen en sonunda yendi. Bunu anlıyor musun sen? Sana bir kişi baskı yaparsa, sana bir kişi haksızlık yaparsa, ilk refleksin nedir? Ne yapacağım? Yüreğinde ne oluyor? Ben de göstereceğim ona. Öyle değil mi? Bir vuracağım onu. Alacağım, çalacağım, kıracağım, yok edeceğim, değil mi? Öyle bir refleks var bizde. Ve dünya sistemi bu. Dünyanın sırası bu. Kim daha muskulu? Hani okulun avlusunda o kraldır. Değil mi? Kim daha şmeke, kim daha üçkağıtçı? Firmada onun sözü geçiyor. Ama bu dünyanın sırası. İsa Mesih'te başka bir sıra var. Kuzu yendi. Ölmekle yendi. Ve bu sana da konuşuyor. Ne sanıyorsun? İsa böyle kral oldu, böylece hak oldu. Bu ferman kağıdını açsın ve sen ona benzer olmayacaksın mı? Sen dünya insanları, mahalle insanları gibi aynı sistemde devam edeceksin mi? Olmuyor. Sen de değişeceksin. Sen de kuzu olacaksın. Kesileceksin. Haklarını alacaklar. Ezecekler seni. Ve böyle yeneceksin. Açıklama. Aynı bir kitabı 13. bölüm ayet 8. Şöyle konuşuyor. Antikrist için konuşuyor. Ey antikrist geldi mi? Nasıl yeneceğiz onu? Nerede saklanacağız? Hükümete yani molba yazacağız, dilekçe yazacağız, bizi korusunlar. Hayır. Yeryüzünde oturan hepsi ona taptılar bu antikristi. Her kimin adı kuzunun yaşam kitabında yazılmamış ise onlar ona taptılar. O kuzu dünya kurulmazdan önce bile kesilmişti. Ve sonra devamını okuyacağız. Artık aslan kuzu oldu. İsa dünyaya gelirken aslan idi. Dünyanın, evrenin, kosmosun sahibiydi ama kuzu oldu. Yeryüzüne gelirken, dünyaya inerken aslan taraflarını örttü. Asıl gücünü kullanmadı. Krallık şanını göstermedi, sakladı. Sıradan bir insan gibi aramızda yaşadı diyor. Ve sonra öldükten sonra kuzu gene aslan oldu. Kesilmekle, dil kesmekle, dayanmakla, dil düşmanlarını yok etmekle. Bu Mesih'in yoludur. Bunu anladın mı? Belki bize eski banalına geliyor. Duyduk. Ama bunu anladın mı derin olarak? Mahallede yaşamak kolay değil. Herkes bizi ezecek. Ama Mesih'in yolu budur. Ve özellikle son günlerde bu kilise için büyük bir önem taşıyor. Biz antikristi bekliyoruz. Mesih karşıtı. Sanki bir aktör gibi. Ama hiç anlamıyoruz. Onun sistemi çok hızlı olarak ilerliyor şu anda. Hiç anlamadan bu sistemin içine kayıyoruz. Antikrist böyle gelmeyecek bir günden öbür güne. Büyük bir aktör gibi kendini ilan etsin. Hayır. Onun sistemi hiç anlamadan kuruluyor şu anda. Ve imanlılar onu ancak kuzunun kuvveti ile yenecekler. Anlıyor musunuz? Dil kaba kuvvetle, dil kaçmakla, kuzunun kuvveti ile. Dil aslan gibi ordular, silahlar, devletin gücüyle. Açıklama 12-10 şöyle yazıyor. Kuzunun kanı ile ve kendi şahitlik sözleri ile onu yendiler. Kuzunun kanı ile. Kendi canlarını da sevmediler. Öyle ki ölümü bile göze aldılar. Nasıl? O öldürecek seni ve ölmekle sen onu yeniyorsun. Bu Mesih'in yoludur. Bu kuzu. İşte kuzu öyle yendi. Değil aslan gücüyle. Ondan sonra diyor onun 7 boynuzu hem de 7 gözü var. Bütün güç, boynuz güç demektir. Bütün güç ve bütün anlayış, bütün bilgi onda bulunuyor. Her şeyi görüyor, her şeyi kontrol ediyor. Kuzu ikinci defa aslan oldu. Anlıyor musunuz? Aslanken kuzu oluyor ve ölmekle ve dirilmekle gene aslan oluyor. Kuzu Allah'ın diyor, kral iskemlesinin neresinde ortasındadır. Yuhanna görüyor bunu. Kuzu diyor, kral iskemlesinin ortasındadır. Dil kenarda, dil yanında, dil arkasında, dil etrafında ortasındadır. Ne demek bu? Bu kuzu 100% Allah'tır. Hiç ayrım yok. Kral iskemlesinden çıktı ve oraya döndü. Kuzunun özü budur. Ve bunu yapmaktan bu kuzu İsa şimdi bu tomarı, bu mühürü eline aldı. Daha hiçbir şey yapmadı. Sadece eline aldı. Bundan sonra ne olacak? Ve görüyoruz, devam ediyoruz okumaya. Ayet 8'den aşağı diyor. Ve ne vakit ferman kağıdını aldı? 4 mağluk ve 24 ihtiyar kuzunun önünde yere kapandılar. 4. bölümde ne yaptılar? Şimdi ne yapıyorlar? Her birinde gitaralar ve tütüzle dolu altın taslar vardı. Onlar kutsalların dualarıdır. O kuzu aslan kuzu ferman kağıdını aldı. Demek ki o Allah'ın planını yerine getirecek. Güç onda, Allah'ın iradesini yerine getirmeye güçlü odur. Ve şimdi göktekiler nasıl bölüm 4'te Allah'a taptılar, şimdi bölüm 5'te kuzuya taptılar. Aynı, hiç fark yok. Ve diyor ki onların elinde iki şey var. Müzik, enstrümanları, çalgı ve aynı zamanda tütüs. Bir tas, içinde buhur yakıyorlar. Nasıl bugün papaz kiliselerinde yapıyor, bundan alındı zaten. Ama bu da konuşuyor gökteki olayı. Değil yeryüzünde bir hangi seremoniya. Gökte bir övme böyle olsun. Ve diyor ki bunlar diyor kutsalların dualarıdır. Hangi kutsallar? Hangi azizler, svetiler? Kutsal sözü her zaman sıradan imanlılar için konuşuyor. Senin ve benim gibi imanlılar için. Ve bunlar diyor Allah'ın önünde yükseliyor. Eski antlaşmada Mezmur 141 ayet 2 başka hani sadece bir beklenti vardı, bir arzu vardı. Duam diyor önünde yükselen buhur gibi el açışım akşam sunusu gibi kabul görsün. Kabul görsün diyor. Duam Allah'ın katına çıksın. Çıksın. Hani sen sün dedin mi demek belli değil. Umarım inşallah öyle olacaktır değil mi? Bir dilek ama eminlik yok. Dua ederdiler ama bu dualar nereye gidiyor? Belli değil. Ama şimdi görüyoruz kuzunun sayesinde, kuzu bu tomarı, bu fermanı aldıktan sonra şimdi artık açıklama 5'te kesin görüyoruz. Dualarımız Allah'ın tahtının önüne çıkıyor. Hiç şüphe yok. Artık Allah taht odasında bir girişimiz var. Açık kapımız var. Görüyor musun ne kadar büyük bir kuraj var? O da kuzunun sayesinde oldu. Ve diyor ki ve şu yeni ilahiyi söylediler. Yeni bir ilahi. Ne zaman duyuyoruz yeni bir ilahi? Bu hep gösteriyor yeni bir hareket yaptı Allah. Bir kurtuluş hareketi yaptı. Ne zaman Mısır'dan çıktılar bu Kızıldeniz'den ne oldu? Musa'nın ablası Meryem hemen bütün kadınları bir koro yaptılar. Yani büyük bir yeni bir ilahi söylediler. Çünkü bir kurtuluş olayı oldu. Mısır ordusu yok oldu. Bizi öldürmek isteyenler yok oldu. Kurtulduk. Ve burada yeni bir ilahi var. Yeni bir kurtuluş var. Hiç bu sefer değil Mısır ordusundan, dünyanın baskısından ama nereden? Günahtan. Evet. Mezmur gene 98 ayet 1. Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be. Çünkü harikalar yaptı. Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal kolu ile. Ve şimdi bu yeni ilahiyi söylüyorlar. Kuzuya. Sen layıksın ferman kağıdını almaya ve onun mühürlerini açmaya. Çünkü sen kesilmiştin ve kendi kanınla her bir cinsin, her dilden ve her halktan ve her milletten kişiler Allah için satın aldı. Onlar bizim Allah'ımız için krallar ve kutsal hizmetçiler yaptın ve dünya üzerinde krallık sürecekler. Sadece bu ayetleri 10 saat konuşabiliriz. Ama ne diyor? Sen insanları satın aldın. Satın aldın insanları. Ne demek bu? Bir şeyi sen satın aldın mı? O artık dükkanın değildir. Alıp eve götürüyorsun. Senindir. Biz satın alındık dersek ne demek bu? Biz kendimiz değiliz. Bizim sahibimiz var. Efendimiz var artık. Değil mi? Herkes artık kendi kafasına göre hayatını ayıramaz. Sen onlara şef oldun. Öyle övüyorlar kuzuyu. Bunu hiç anladın mı arkadaş? Senin bir efendin var. 1. Korintiler 7:23. Bir fiyatla satın alındınız. İnsanlara köle olmayın. İnsanlara köle olmayın. Kim senin efendin? İmansız cinsin mi? Akrabaların mı? Mahalle mi? Onlar mı seni ayırıyor? Yoksa diyor, insanlara köle olmayan siz satın alındınız bir fiyatla. Bu, nedir bu fiyat? İsa Mesih'in ölümü. İsa Mesih'in acıları. İsa Mesih'in kanı. Evet. Her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten dört kategori gösteriyor. Devlet, halk, dil ve kasaba. Bunlar hepsi, bütün dünyadan, sadece İsrail halkından, bütün dünyadan artık bunlar Allah'ın huzurunda duracaklar ve aynı ilahi sürecekler. Misyon yapıyoruz, kişileri çağırıyoruz, davet ediyoruz, gelin bizi katılın. Neden? Niçin bunu yapıyoruz? Amaç nedir? Biz diyoruz, onlar da kurtulsun. Ama aslında birinci amaç değil o. O bile değil. Birinci amaç bu kuzuya övgü getirirsin. Bu daha önemli. Center bu. Biz insanları kurtarıyoruz. Değil sadece onlar yanmasınlar. Değil sadece onların keyfi olsun. Ama kuzuya övgü getirirsin. Nerede 10 kişi o da 20 kişi olsun. Nerede 20 o da 200 olsun. Daha fazla övgü verirsin. Anlıyor musun? Hani bu asıl motivasyon. O Allah olarak tanınsın. Ondan sonra ayet 11'den melekler başlıyor tapmaya. Bir baktım ve çok meleklerin seslerini işittim. Kral iskemlesinin, malüklerin ve ihtiyarların etrafını sarmışlardı. Milyonlarca melek. Onların sayısı binlerce binler ve milyonlarca milyonlardı. Yüksek sesle şöyle dediler. Kuvvet, zenginlik, bilgilik, kudret, saygınlık, şanlılık ve övgü. Yedi söz kullanıyor. Evet, kesilmiş kuzu bunlar almaya layıktır. Kimi övüyorlar? Dördüncü bölümde tahta oturan. Şimdi kuzu. Her şey kuzuya. Ve ondan sonra hani sanki bir taşa atıyorsun durgun bir suya. Dalga dalga böyle genişleniyor. Ve aynı biçimde şimdi önce 4 mağluk ve 24 ihtiyar, sonra melekler ve şimdi herkes kuzuya tapıyor. Ayet 13. Ve işittim nasıl gökte, yeryüzünde, yerin altında ve denizde bütün bunların içinde bulunan her varlık şöyle dedi. Kral iskemlesinin üstünde oturana ve kuzuya sonsuzlara kadar övgü ve saygı ve şanlılık ve kudret olsun. Ve o 4 mağluk amin dediler. 24 ihtiyar da yere kapanıp sonsuzlara kadar yaşayana taptılar. Tahta oturan ve kuzu. Artık onlar bir oluyor. Bütün övgü ikisine ki onlar birdir. Zaten kuzu tahtın ortasındadır. Evet. 4. bölümde tapınmak var. Övgü var. Ama 5. bölümde daha fazla ve daha canlı. Niye öyle? Neden? Hatırlarsak 4. bölüm neydi konu? Yaratılış. 5. bölüm neydi konu? Kurtuluş. Ve biz de bunu anlayalım. Neden 5. bölümde daha büyük bir heyecan var? Yaratılış ve kurtuluş. Ayhan'ın gemisinde öyle mi? Ayhan ne zaman daha fazla sevindi? Bu gemiyi ilk yaptığında mı? Yoksa dükkandan ikinci defa aldığında mı? Aynısı bizim hayatımızda. Biz seviniyoruz yaratıldık diye ama 1000 kat, milyonlar kat daha fazla seviniyoruz kurtulduk diye. Bir düşünün. Herkes kendi anasına saygı gösteriyor değil mi? Yok bir insan saygısızlık yapsın. Militarist o bizi dünyaya getirdi. Değil mi? Herkes anasını bir parça olsun seviyor. Ama bu zayıf kalıyor. İçimizden anamıza sanki analarımıza sanki ilahi söylemek gelmiyor. Zor yani çok seyrek. Neden? Sanki beni dünyaya sen getirmeseydin zaten bir şey anlamayacaktım. Değil mi? O var. Farkını düşünemiyorsun. Ben burada dünyada olmazsaydım ne kaçıracağım? Yokum. Değil mi? Öyle bir duygu var. Ama diyelim senin evinin yangın çıkıyor. Her tarafı artık alev alev harıl harıl yanıyor. Kaçamıyorsun. Sonra geliyor itfaiyeci, pojarnikar ve bir adam bunların içinden korkusuzca kendini bu alevlerin içine atıyor. Sadece seni kurtarsın diye. Ve sen bayılmışsın artık, yürüyemiyorsun. O seni gene çekiyor güvenliğe. Ve son gücüyle ama o onu yaparken o da kendisi çok yanıyor. Hani kendi hayatını tehlikeye atır sadece seni kurtarsın diye. Adam diyelim 3 sene tedavi görüyor, 3 sene doktora gidiyor, her tarafı yanık. Ve suratında korkunç yaralar kaldı. Yani biliyorsun ne kadar çirkin bir şey değil mi? Fizyoterapi ve bilmem ne. Öyle bir kişiye karşı sanıyorum çok daha fazla minnettarsın değil mi? Çünkü farkına anlıyorsun. Biliyorsun hayat nedir? ve olabilir de hayatımı kaybedeyim ama o beni kurtardı. Değil mi? Çok daha fazla onu övmek yüreğinden geliyor. Yaratılış ve kurtuluş arasındaki fark o. Bölüm 4 ve bölüm 5 arasındaki fark o. İşte bütün imanlılar çağrılıyor. Bizi kurtaran kuzuyu öfsünler. Gece gündüz. Hani bunu bu bölüm 5'ten anlıyoruz. Ve hayatın sonuna kadar ona hizmet etsinler. Hayatını ona sunsunlar. Unutsunlar kendilerini, keyiflerini, canlarını. Çünkü satın alındı. İsa gelmedi. Seni kendi kanıyla satın almalıydı. Ne oluyor? Sen yok olacaktın sonsuzlukta. Onun için ona hizmet ediyoruz. Onu şef olarak tanıyoruz. 5. bölümden bunu öğreniyoruz. Rabsiz ne olsun.